Ayrım 15, sayfa 150. Ama birileri yalan söylüyor, bu kesin. Mine tartışmanın anlamsızlığını biliyordu. Homurdanarak, hadi uyu artık. İşte istediğin resmi de sana gösterdim. Kız yatağın üstündeki resmi aldı, koltuğuna oturdu. Bir süre elindeki resme bakarak hayale daldı. Artık ne annesi sağdı ne de babası. Halbuki şu sırada hayatta olsalar kim bilir ne kadar mutlu olurlardı. Bazen kimsesizliğin sıkıntısını ne kadar şiddetli hissediyordu. Hafifçe içini çekti. Orhan onun hüzünlendiğini hissetmişti. Onları özlüyor musun diye sordu yavaşça. Fotoğrafı indirerek Orhan'a bakan Mine mırıldandı. Evet, zaman zaman. Baban öleli ne kadar oldu? Dedim ya, yaklaşık 20 yıl. Olabilir, mümkün. Resme dikkat ettim. Fotoğraftaki adamın da uzun favorileri var. Ceketin yakaları da epey geniş. Hatırlıyorum, o yıllarda bunlar modaydı. Vay canına, nelere dikkat etmişsin. Haklısın. Çok tuhaf. Merak ediyorum. Babam seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Orhan içini çekti. Beni vuranlar ailevi bir nedenden senin 5 yıl önce evinden kaçtığını ve 5 yıldan beri seni bulmaya çalıştıklarını söylediler. Yok canım, başka neler anlattılar? Gerçekten bilmek istiyor musun? Tabii, hayal gücün çok geniş. Benimle dalga geçiyor ve inanmıyorsun. Ama olsun. Hiç olmazsa içinde olduğun tehlikeyi anla. İddialarına göre Rıfkı denen adamın metresi olmuşsun. Doğru mu bu? Deme yahu, metreslik etmişim ha. Nasıl? Bari yakışıklı bir adam mı bu? Sen dalga geçmeye devam et. Rıfkı'yı bir kez gördüm. Kara kuru, sevimsiz bir adam. Zengin ve yaşlı. Sevgilini onun için terk ettiysen sana hak veririm. Hayatta para her şey değildir. Sevgilimi mi? Ay, bir de sevgilim mi var? Evet, şu Alfa Romeo'yu kullanan adam. Mini birden iliklerine kadar titrediğini hissetti. Kekeleyerek, onu tanıyor musun diye sordu. Hayır, dün gece seni evine bırakırken gördüm. Arabanın içinde öpüşüyordunuz. Sevgilin olduğunu düşündüm. Yanılmadım değil mi? Mine ne cevap vereceğini bilemedi. Soğuk ve sinirli bir sesle, ne işin vardı kapımın önünde, bizi mi gözetliyordun diye terslendi. Orhan sıkılarak, hayır ne münasebet diye mahcup bir şekilde mırıldandı. O gün iş çıkışı seninle görüşmek istemiştim. Hanın kapısında bekledim, göremedim. Evine gelip baktım, ışıkların sönüktü. Mutlaka konuşmam gerekiyordu. Dönünceye kadar beklemeye karar verdim. Zaten bu hastalığı da o gece kapıldım. Kar altında çok ıslanmıştım. Sonunda geldiniz 12'ye doğru. İster istemez o veda sahnesine şahit oldum. Hepsi bu. Bana kızmadın ya. Mine bir süre çatık kaşlarıyla ressamı süzdü. Bütün bunlar kuvvetli bir olasılıkla kendisine duyduğu adeta marazi sevgiden kaynaklanıyor ve şuursuz davranışlara yol açıyordu. Sonunda ona gerçeği anlatmanın en doğru çözüm olduğunu aklı kesti. Nasıl bir tepki göstereceğini bilemiyordu ama doğruyu söylemeliydi. Bak Orhan dedi, o gördüğün adam benim nişanlımdı. Ben dün gece nişanlandım. Anlıyor musun beni? Nişanlandın mı? Yani dün gece mi? Evet. Sana inanayım mı? Doğru söylüyorum, yemin ederim. Genç adam yüreğinde buruk bir acı hissetti. Bu acı böğründekinden kat be kat beterdi. Elinden geldiğince bunu belli etmemeye çalıştı. Kusura bakma, bilmiyordum diye mırıldandı. Bana daha önce hayatında böyle biri olmadığını söylemiştin. Seni yürekten kutlarım. İnan, işittiğime sevindim. Mine ressama inanmaz gözlerle baktı. Mükemmel rol yapıyordu. Doğrusu daha değişik bir tepki göstereceğini sanmıştı. Teşekkür ederim diyebildi. Sonra dayanamayıp sordu. O gece bana ne söylemek için gelmiştin? Orhan yutkundu. İçinde bulunduğun tehlikeyi tabii. Başka ne için olabilir? Bana lütfen her şeyi açıkla. Rıfkı'yı o Alfa Romeo'da gördüğüm adam için mi terk ettin? Bunun şahsi sırrın olduğunu kabul edebilirim. Ama inan bana ağzım sıkıdır. Kimse bilmeyecek. Mine isyan etti. Sesinin tonuna hakim olamayarak bağırdı. Yine saçmalamaya başladın. Rıfkı diye tutturduğun adam da kim? Ben neden o adamın metresi olacakmışım ki? Nereden geliyor bunlar aklına? Mine o kadar gerçekçi isyan ediyordu ki Orhan bile afallamıştı. Şaşkın şaşkın kızın sinirli haline baka kaldı. Öyleyse bütün bu insanlar neden senin peşindeler diye sordu. Bütün bunlar senin hayalinin mahsulü. Benim peşimde koşan insan falan yok. Sen uyduruyorsun hepsini. Orhan saf saf sordu. Bana kurşun sıkmaları, böğrümdeki yara da mı hayal? Bunu da mı benim uydurduğumu düşünüyorsun? Orhan'ın zırvaları deli saçmasıydı. Tam ruhen bunalımlı bir adamın hezeyanları. O kendi hayalleri içinde boğulan bir adamdı. Birden aklına gelen soruyu pat diye Orhan'a yöneltti. Peki söylesene bana, bütün bunları sen nereden biliyorsun? Senin bu işteki rolün ne? Bu adamları sen nereden tanıyorsun? Niye bu kişiler benim karşıma değil de hep senin karşına çıkıyorlar? Beni öldürmek isteyenler veya metresi olduğumu iddia ettiğin kişiyle senin bağın nedir? Cevap ver bakalım. Orhan kıpkırmızı kesilerek kızın yüzüne baktı. Aslında bu soruyu sormakta çok geç bile kalmıştı. Ona acı gerçeği nasıl açıklayabilirdi ki? Sustuğunu gören Mine sıkıştırdı. Cevap versene. Bütün bunları sen nereden ve nasıl biliyorsun? Cevap yok değil mi? Olamaz. Çünkü hepsini sen uyduruyorsun. Sen hastasın Orhan. Genç adam yatağın içinde büzüldü. Acı hakikatle nihayet yüz yüze gelmişti. Yorganı başına çekti ve bir an evvel sabahın olması için dua etti. Sevdiği kıza onu öldürmek için tutulmuş bir katil olduğunu asla söyleyemezdi. 2. Erol Baran Dunhill marka piposunu dişlerinin arasına sıkıştırdı. Önündeki kalın klasörün kapağını çevirdi. Gözleri senelerin yeşertip güçlendirdiği hırs ve nefretle önündeki dosyaya takılmıştı. Göz bebeklerindeki şeytani parıltılar artmış, intikam duygusunun erişilmez hazzını yudumlamaya başlamıştı. Önündeki dosya 20 yıllık uzun ve yorucu bir çalışmanın ürünüydü. Kalın klasörün içindeki yaprakları birer birer çevirmeye başladı. Bunları belki 1000 kez okumuş, hatmetmişti. Ama bu kez daha başka bir huzur ve rahatlıkla okuyordu. Babasının alınacak intikamının son detaylarını inceleyecekti bu akşam. Dosyanın ön sayfaları 20 yıl öncesinin günlük gazetelerine hasredilmişti. Hepsinin tarihi aynıydı. 6 Haziran 1967. Yani babasının intiharının bir ertesi günü. Gazeteler bu haberi baş sayfada iri puntolarla vermişlerdi. Memleketin ünlü iş adamlarından Zeki Baran'ın intiharı diye. Erol Baran piposunu çekiştirdi. O korkunç günü asla unutamazdı. Gözleri buğulanır gibi oldu. 20 yıl evvelki üzüntü ve yıkımı aynen yaşıyordu sanki. Babası onun için bir idoldü, tapılacak insan. Yeri asla dolduramayacak örnek bir kişi. Hayatta onu kendisine daima emsal almış, onun prensip ve tavsiyelerini düstur kabul ederek yaşamıştı. Bu muazzam şahsiyet yaşam boyunca tek bir hata yapmıştı. Ve o hata da hayatına mal olmuştu. Erol Baran çalışma masasının üstündeki Jameson viskisinden bardağına iki parmak daha koydu. Yeterince içmişti ve saat gece yarısını geçiyordu. Malikanesinde derin bir sessizlik hakimdi. Viskisini yudumlarken sırtını geniş deri koltuğuna yasladı. Evet, babası tek bir hata yapmıştı. Ama affedilir cinsten değildi bu hata. Gerçi geçen yıllar zarfında Erol onu çoktan bağışlamış, hatta zaman zaman da hak vermişti. Babası bir hiç uğruna intihar etmişti. Belki aynı şartlar bugün gerçekleşse olayların gidişatını çok farklı bir şekilde çözümleyebilir ve o elem verici netice böyle tecelli etmezdi. Onu iş yerinde çalışma masasının üzerine düşmüş, şakağından kan akan cansız vücudunun görüntüsünü yıllarca beyninden söküp atamamıştı. İşte intikam hırsı o gün, o saatte beyninde çöreklenmişti ve intikam duygusu bir kere insanın içine işleyince hiçbir güç onu ruhun derinliklerinden söküp atamıyordu. Sönme yüz tutan piposunu yeniden ateşleyerek elindeki belgeleri çevirmeye devam etti. Onlar da gazete küpürleriydi. O devrin bu olay hakkında en fazla neşriyat yapan günlük gazeteleri. Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Cumhuriyet ve diğerleri. Ailenin verdiği vefat ve teşekkür ilanları ile uzun süre esrarengiz olayın yorumuyla ilgili yazılmış bir yığın haberler. Erol Baran 20 yıl önceki çaresizlik ve imkansızlığını hatırladı. Kendisine kalan muazzam servete rağmen yapayalnız ve terk edilmiş hissetmişti kendini. 20 yıl boyunca her gün babasının intiharına yol açan insandan intikam alma duygusu o tarihlerde içinde yeşermiş ve bugünlere kadar kök salarak gelmişti. O adamı asla bağışlayamazdı. Daldığı alemden çalışma odasının kapısı aralandığında sıyrılabildi. Kapı vurulmamıştı. Kaşlarını çatarak içeriye süzülen kişiye bakışlarını çevirdi. Evdeki personel asla kapıyı vurmadan giremezdi. Kapı aralığında elinde bastonuyla annesi duruyordu. Ne sebeple geldiğini tahmin edebiliyordu. Dün geceden beri annesiyle karşılaşmaktan özellikle kaçınmıştı. Bütün ikaz ve tembihlerine rağmen nişan gecesi az kalsın bunca yıllık emeklerinin boşa gitmesine sebebiyet verecekti. Soğuk bir şekilde "Siz miydiniz anne?" diye fısıldadı. "Bu saatte çoktan uyumuş olmanız gerekirdi. Saat gece yarısına geliyor." Fahriye Hanım üzgün ve endişeli olduğunu süzüyordu. "Gözüm uyku tutmuyor. Ayrıca seninle konuşmamız lazım." "Gecenin bu saatinde mi?" Yaşlı kadın titizlendi. "Seninle konuşacak vakit bulamıyorum ki. Son zamanlarda sabahın köründe çıkıyor, gecenin ilerlemiş bir vaktinde dönüyorsun. Aklınca beni protesto ediyorsun değil mi?" Erol Baran ses çıkarmadı. Fahriye Hanım'ın gözleri çalışma masasının üzerindeki klasöre takılmıştı. Alay dolu küçümseyen bir sesle mırıldandı. "Tahmin etmiştim. Yine şu mahut dosya değil mi? Unutamadığın nefret belgeleri. Lütfen anne yine başlamayalım. Sizi üzmek ve incitmek istemiyorum. Zaten yeterince üzdüğünün farkında mısın? Bugüne kadar fazla itirazım olmadı. Çünkü ham ve gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir hayalin peşinde koştuğunu düşündüm hep. Ama durum şimdi değişti. 20 yıllık uğraşın semeresini verdi ve nihayet nefret duyduğun adamın kızını buldun. Lakin bu kadar manasız ve insanlık dışı bir yola başvuracağını hiç tahmin etmezdim. Kontrolünü ve şuurunu kaybetmişsin sen. Ne yaptığının farkında değilsin. Artık birinin sana dur demesi lazım. Ve bunu da gerekirse ben yapacağım. Anne, neler söylediğinizin farkında mısınız? Evet, ne dediğimi çok iyi biliyorum. Erol Baran bastonuna dayanarak masaya yaklaşan annesine hiddetle baktı. Sesi buz gibi soğuk çıktı. Beni emelimden hiçbir şey geri çeviremez. Kararım kesindir. Bu intikam 20 yıldır hayatımın tek gayesiydi. Bugünlere erişebilmek için çok çaba harcadım. Çeşitli planlar yapmıştım. Ama Mine Otman'ı gördükten sonra onunla evliliğin en uygun çözüm olduğuna karar verdim. Delisin sen. Aman ya Rabbim, ne saçma, ne çılgınca bir düşünce bu. Evlenerek onun hayatını zindana çevireceksin, öyle mi? Bu mu olacak intikamın? Öyle de diyebilirsiniz. Aslında onu gerçekten öldürmek isterdim. Ama ne yazık ki mizacım insan öldürmeye müsait değil. Bunu yapamam. Katil değilim. Hayatımda bu kadar manasız bir şey işitmedim. Kızı manen ve ruhen ölüme mahkum ediyorsun. Yaşamı onun için zindana çevireceksin ve bundan mutlu olacaksın ha? Planın bu mu? Böyle de ifade edebilirim. Ya kız gerçekleri öğrenir ve boşanmaya kalkarsa? Boşanamaz. Hiçbir kadın benden boşanamaz. Hangi kadının sahip olduğum bu muazzam servete sırt çevirebileceğini düşünebilirsiniz. Ya çevirirse? Olanaksız. Zira bana aşık. Bunu görüyorum. Fakat ya gerçek yüzünü, hakiki duygularını anlarsa? O saf ve aptal bir kız. Bunu anlaması yıllar sürer. Ayrıca bana sırılsıklam aşık. Zavallı oğlum. Bu yaşına ve tecrübene rağmen görüyorum ki hala kadın denen yaratığı tanıyamamışsın. Aşk dediğin nedir ki? Bugün var, yarın yok. Ama servetim hayatın boyunca var olacak. Yani aşkın olmasa da Mine'nin parana esir olacağını düşünüyorsun. Yanılıyor muyum? Para hayatta her şey değildir. Kadın bazen bundan da başka şey arayabilir. Ya bu izdivacı sırf öç almak için yaptığını anlarsa? Hayır anne, o kız bunu asla öğrenemeyecek ve gün be gün büyük ruhi sıkıntılar içinde çırpınarak eceline kavuşacak, çıldıracak, kahrolacak. Babamın bıraktığı mektubu unutmayın anne. Yıllar geçse de o mektup içimdeki alevi hep yanık tuttu. Nefretimi körükledi. Verdiğim sözün yerine getirmezsem gözüm açık gidecek. Fahriye Hanım dehşetle oğluna baktı. Sen hastasın. Gözünü nefret ve kin bürümüş. Durumun bu kadar ciddi ve vahim olduğunu bilmiyordum. Keşke daha evvel farkına varabilseydim. Kendi huzur ve saadetini de mahvedeceksin. Sana engel olmak için elimden geleni yapmalıydım. Artık çok geç anne. Seyfi Otman'ın kızını ele geçirdim. Büyük yarışı ben kazandım. Beni siz bile engelleyemezsiniz. Yaşlı kadın soğuk bir şekilde gülümsedi. Yine yanılıyorsun. Gerekirse kıza her şeyi anlatabilirim. Aileler arasındaki husumeti birer birer açıklayabilirim. Erol Baran koltuğundan fırladı. Bunu yapamazsınız. Babamın son arzusunu düşünün. Vicdanınız buna nasıl izin verir? Onun kabrinde rahat ve huzur içinde uyumasını istemez misiniz? Fahriye Hanım hiddetle bastonunu yere vurdu. Uyan bu gaflet uykusundan. Yetti artık. Baban öleli 20 sene oldu. Çok şey unutuldu. Ya senin geleceğin ne olacak? Ya o masum kızın istikbali? Bunları unutuyor musun? Siz de Mine'nin, Seyfi Otman'ın yani baş düşmanımızın kızı olduğunu unutuyorsunuz galiba. Bakıyorum düşünceleriniz çabuk değişmiş. Dün gece Mine'yi kırmak, rencide etmek için elinizden geleni yapıyordunuz. Bu ani değişiklik niye? Haklısın. Yaşlıyım ama hamdolsun bütün akli melekelerim yerinde. İyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı tefrik edebiliyorum. Olayları yeniden enine boyuna düşünmek fırsatını buldum. O saf ve temiz bir kız. Ayrıca hiç de söylediğin gibi aptal değil. Seni ne yazık ki gerçekten de seviyor. Paranda da gözü olduğunu hiç sanmıyorum. Unutma, olayların vukuğa geldiği tarihte o ufacık bir çocuktu. Sırf o adamın kanını taşıyor diye onu suçlayamazsın. Bu neyi değiştirir ki? Yaşayan tek Osman o. Bu kadar gaddar olma oğlum. Seni tanımakta adeta zorlanıyorum. Bu kadar katı ve vicdansız değildin. Sen o mükemmel babanın oğlu olamazsın. Ve ben böyle bir çılgınlık yapmana müsaade edemem. Bu kızı bırakmanı istiyorum. Asla. Sakın bana engel olmaya kalkışmayın. Bunlar hayatımın en mutlu günleri. O kızın kollarımın arasında eriyip yok olmasını, her gün acılar içinde mukadder sonuna doğru adım adım yaklaşmasını istiyorum. Ve hiçbir güç benim bu mutlu sona erişmemi engelleyemez. Ben de mi? Evet, siz de anne. Yaşlı kadın bir adım geri çekildi. Senden korkmaya başladım Erol diye mırıldandı. Yakışıklı oğlu put gibi hareketsiz kalmış, kahredici nazarlarla kendisine bakıyordu. Oğlunun ne kadar kararlı olduğunu anlamıştı. İçi bir kere daha ürperdi. Fikirleri böylesine sabitleşmiş bir insanla münakaşa etme şansı yoktur. Onu asla ikna edemeyecekti. Ama bu mücadeleden de vazgeçemezdi. Oğlunun geleceği kadar o masum kızın da hayatı söz konusuydu. Çok yazık diye fısıldadı. Şöyle veya böyle o kızı mahvetmeye karar vermişsin. Bu bir tür ölüm fermanı. Unutmamalısın ki Tanrı'nın verdiğini yine Tanrı alır, sen değil. Erol Baran ayakta durmuş, soğuk ve sessiz annesine bakmaya devam ediyordu. Yaşlı kadın bastonuna dayanarak ayaklarını sürüye sürüye ezik ve yıkılmış bir halde odayı terk etti. Bütün dünyası yıkılmış gibiydi. Erol derin derin soludu. Bardakta kalan içkisini sonuna kadar içti. Hiç iyi hissetmiyordu kendini. Mantığı ile hisleri tam bir boğuşma halindeydi. Aklının bir yanı istemese de annesine hak veriyordu. Mine'yi gerçekten korkunç bir akıbete doğru sürüklüyordu. O masum ve günahsız olabilirdi. Ne çare ki başka şansı da yoktu. Bir bakıma bunu kaderin kaçınılmaz sonu olarak algılamak gerekirdi. Bunca yıldır sürdürdüğü kin ve nefreti neticeye bağlamadan bitiremezdi bu işi. Daha da kötüsü bu bir yarıştı. 20 yıldır süren uzun bir yarış. Üstelik bu yarışta yalnız da değildi. Rakipleri vardı. Hem de güçlü rakipleri. Artık bu yarışı ikinci kuşağın insanları sürdürüyordu. Bir önceki kuşak tabi elemeye uğramış, intikamlarını alamadan birer birer silinerek hayattan göç edip gitmişlerdi. Ama bu tıpkı bir bayrak yarışı gibiydi. Onların oğulları nefret ve intikam ateşini benliklerinde sürdürerek yarışa devam ediyorlardı. Mine Otman'ı ele geçiren yarışı kazanacaktı. Annesi yanılıyordu. Rakipleri kazanırsa Seyfi Otman'ın kızının akıbeti çok daha feci olacaktı. Mine'yi öldürürlerdi. Hem de feci şekilde. Başka yolu yoktu. Acele etmezse kızın cesedinin şehrin ücra varoşlarından birinde bulunması içten bile değildi. Hiç olmazsa o katil değildi. İnsanları öldüremezdi. Oysa Rıfkı ile Oktay'ı iyi tanırdı. Kızın gözünün yaşına bakmazlardı. 10 yıl evveline kadar kızı aramayı müştereken sürdürmüşlerdi. Aralarında ihtilaf çıkmasa bugün bile hala bu avı birlikte sürdüreceklerdi. Fakat yolları ayrılmıştı artık. Şimdi onlardan epey ilerideydi. Kızı sonunda bulmuştu ve zafer kendisine ait olacaktı. Bu yarış bitmiş sayılırdı artık. Aralarındaki anlaşmayı anımsadı. Kızı kim önce ele geçirirse ötekiler haklarından vazgeçip meydandan çekileceklerdi. Bu verilmiş bir namus sözüydü. Aralarındaki çekişme ancak böyle neticeye bağlanmıştı. Onlara güvenebilir miydi acaba? Erol bundan pek emin değildi. Buna rağmen Mine'nin peşine düşerlerse ikisini de perişan ederek ezmeye gücü yeterdi. Gözlerini yumdu. Genç kızın masum yüzü saf ve temiz hatlarıyla hayalinde canlandı. Annesinin haklı olduğunu biliyordu. Mine ayrıca güzel ve heyecan verici bir kızdı. Onu kollarının arasına alıp öptüğü anı düşündü. Bunca yıllık nefretine rağmen bir ara kontrolünü kaybeder gibi olduğunu anımsadı. Tatlı ve ılık nefesini, dudaklarının lezzetini yeniden ağzında hisseder gibi oldu. Oysa ona cehennem hayatına benzeyen bir evlilik verecekti. Aşk ve ihtiras dolu körpe vücudunu eline bile sürmemeye kararlıydı. Daha şimdiden bunun çok zor olduğunu anlıyordu. Mine kulağına gelen hafif gürültüyle gözlerini açtı. Soğuk sabah güneşinin gri ışınları yatak odasını aydınlatıyordu. Perdeler çekiliydi hala. Gözlerini ovuşturarak etrafına bakındı. Bütün vücudu koltuğun üstünde sabahladığı için uyuşmuş ve tutulmuştu. Karşısındaki yatağı boş görünce üzerindeki battaniyeyi atarak ayağa fırladı. Orhan gitmiş miydi acaba? Gitmiş olamazdı. Çünkü koridordan akseden seslerle uyanmıştı. Terliğini bile ayağına geçirmeden koridora koştu. Eteği buruşmuş, saçı başı dağılmıştı. Ama şimdi Mine'nin bunu düşünecek hali yoktu. Geçirdiği gecenin gerilimi aklına gelince içini yeniden heyecan ve ürperti kaplamıştı. Sabahın aydınlığı sanki gerçekleri ve içinde bulunduğu şartları daha bir açıklıkla yüzüne vuruyordu. Koridora fırlayınca Orhan'la burun buruna geldiler. Neredeyse çarpışacaklardı. Mine hemen "Niye kalktın yataktan?" diye sordu. Orhan mahcup ve sıkılgan "Telaşlanma" diye fısıldadı. "İyiyim. Sabah oldu. Artık gitmeliyim." Genç kız kendini toparlamaya çalıştı. "Nasılsın? Ateşin yok değil mi?" Orhan başını salladı. "Evet evet iyiyim. Toparlandım. Ateşim de düştü. Sağ ol." "Ne yapıyorsun burada? Tuvalete mi kalktın?" "Gitmek için hazırlanıyorum. Botlarımı, montumu aradım." Mine derin bir nefes aldı. Artık bir an önce evinden çıkıp gitmesi çok iyi olacaktı. Ona elinden gelen yardım yapmıştı hem de fazlasıyla. "Yürüyecek halin var mı?" "Dedim ya iyiyim. Beni merak etme." "O zaman mesele yok. Dayanıklıymışsın. Çabuk atlattın sayılır. Eşyalarını banyoya kaldırmıştım. Soldaki ikinci kapı. Orada bulabilirsin." Orhan banyoya doğru yürüdü. Mecalsiz ve yorgun görünüyordu. Duvara tutuna tutuna ilerledi. Ateşin verdiği bitkinlik ya da yaranın etkisinden olabilirdi. Mine mutfağa yollandı. Orhan'ın ağzına dünden beri bir lokma girmediğini biliyordu. Dün gece ona çorba hazırlamıştı. Ama hiç olmazsa gitmeden sıcak bir çay içip kahvaltı etmesi daha doğru olurdu. İçinden de "Bu benim yaptığım aptallık. Bırak ne hali varsa görsün. Dün geceden beri yaptıklarım yeter de artar bile" diye geçirdi. Davranışlarını yanlış yorumlayıp yine cesaretlenmesinden çekiniyordu. Fakat hasta ve aç bir adamı da kapının önüne koyamazdı. Ocağa çay suyu koydu. Kahvaltı sofrasını mutfaktaki ufak masası üzerinde hazırlamaya başladı. Saatine bir göz attı. 7'ye geliyordu. Demek sabaha karşı derin bir uykuya dalmış olmalıydı. Az sonra Orhan mutfak masasının önünde belirdi. Kılık kıyafeti korkunçtu. Montu kurumuş kan lekeleriyle kaplıydı. Pantolonu bumburuşuktu. Uzamış sakalı, yorgun ve sararmış yüzüyle görünümü berbattı. Daha da ilginci, dün gece yarısını temizlemek için fanila ve gömleğini yırttığından montunu çıplak tenine giymişti. Ayrım sonu. Sayfa 162.